Ayrım 29.
Sayfa 294. Utangaç bir sesle, ne ilginç, biz hep Romalıları, Abbasileri, Osmanlıları biliriz de diyecek oldum, beni duymamış gibi yaparak kaldığı yerden sürdürdü. İsa'nın Nazaret'te ya da Müslümanların dediği gibi Nasıra'da doğumundan 64 yıl sonraysa Avrupa'dan gelen Romalı Pompei kenti ele geçirmiş. Bizans dönemi başlamış ve Hristiyanlığın merkezi olmuş Halep. Hemen sonra Arabistan'dan gelenler batıdan gelenlere dur demişler ve Abbasiler kente egemen olmuşlar. 944 yılında işler değişmiş. Hamdanilerden Seyf al-Devle kenti ele geçirmiş ve Hititlerden bu yana birbiri üstüne kurulan kent yıkıntıları üstünde bir kale yaptırmış. Derler ki bu kale ana girişi ve surlarıyla, içindeki İbrahim camisiyle ve 20 metre derinliğinde 30 metre genişliğindeki hendeklerle korunan yüksek, taştan örülü duvarlarıyla İslam Arap askeri mimarisinin tipik bir örneğidir. Al-Davula askeri bir diktatörmüş ama kısa zamanda kent bir sanat, bilim, edebiyat merkezi olmuş. Farabi de gelip yerleşmiş. Doğudan gelenler olmuş, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kuranlar Halep'ten Arabistan'a dek egemen olunca, kent ve yöresinde Orta Asya'dan binlerce yıl önce gelenlerin silinen izlerinin yerine yeniden Asyalı izleri yerleşmiş. Halep Melikliği kurulmuş. Musul üstünden gelen Türkmenler de Halep'te evler yapmışlar. Sonrası hep şu Filistin'in kaderine bağlıdır. Aklım yine karışmıştı. Hani Türkler 500 yıl hüküm sürmüştü, bu hesapça işin gerisi 800 yıla dek gidiyor diye söylendim. Yaşlı bilge, tarih Osmanlı'dan ibaret değil ki. Bu topraklar batıdan gelenlere karşı verilen savaşlarla yoğrulmuştur. Topraklardan gelip geçenler olur, bir de yurt edinip yaşamak isteyenler. Ayrıca gelip soymak isteyenlerle yurt edinmek isteyenleri birbirinden ayırt edemezsen yanılırsın dedi ve sordu. Bir yudum su olsa iyi olacak, hava çok sıcak. Şam bataklıklarından biri taşımakta olduğum İngiliz matarasına Baalbek'te su doldurmuştum. İri yudum içtikten sonra matarayı geri verdi, sesi canlanmıştı. Avrupa'dan akıp gelen aşçıların kılıçlarıyla bir kez daha ibre batıya döndürülmek istenmiş. Haç kazılmış kılıçların çarpışma devri 200 yıla yakın sürmüş. Kısa süre Eyyubiler, 1260 başlarında Hülagü Han ile Moğollar gittiler geldiler ve 1401'de bir kez daha Timur'un Moğolları geldi. İşte bu kısa süreli alıp verişler 1517'de Osmanlı'nın gelmesiyle durdu. 300 yıl içinde ölmeye yüz tutan Halep bir kez daha dirildi. Tarihine yakışır bir kavşak oldu. Altından pamuğa, tütünden hububata her tür madde orada el değiştirmeye başladı. Mısır'da İngiliz kışkırtmasıyla kuzeye yürüyen Mehmet Ali Paşa'nın 10 yıllık egemenliği dışında 400 yıl süren bu savaşsız dönem. Anadolu'dan Bağdat'a ve Şam'a ilerleyip Hicaz demiryoluyla buluşacak olan çelik rayların birbirine kavuştuğu bir istasyon oldu. Cemiliye mahallesinin ardındaki istasyona girmiştik. İstasyon binasının mimarisi de raylara bakan yüzündeki hüzün de öteki istasyonlarınkinden değişik değildi. Halep'in kalesinin taşları daha da büyük dedim. Yaşlı bilge, ne de olsa savaş tutsakları ve kölelerin emeğiyle taşınıp örülmüştür dedi. Kumandan ve askerleri Halep'e doğru yürürken biz de arkalarına düştük. Yaşlı bilge kaleyle ilgili sözlerini, görkemli ortaçağ yapılarına hayranlıkla bakanların göremeyeceği izler de vardır. Kölelerin harçlara katılan terleri, kanları ve nasırlı el izleri diyerek tamamladı. Ve artık 58. güne yaklaşıyoruz dedi. Bir an önce Toroslara ulaşıp serinlesek, nasıl olsa harp de bitti dedim. Kolumdan tutup durdurdu. Acele etme dedi. Tüm dünyanın geleceğini bir kez belirleyen son toplu saldırı ilk Haçlı yürüyüşünden 820 yıl sonra Halep'in kaderini yazacağı benziyor. Yeni istilacılar zaferlerinin sonuna yaklaşırken acele etmiyorlar. Şam'da, Beyrut'ta ve Bekaa'da soluklanıyor. Biz de Halep'te soluklanacağız. Az da olsa kendimizi toparlayacağız. Güneyden akıp gelen yorgun savaşçılar da Halep'te kendilerini toparlamaya çabalıyorlardı. Aylar sonra birliklerine kavuşabilenler, uzun zamandır alamadıkları maaşlarını yeni banknot olarak ceplerine koyanlar, soluğu saat kulesinin önünde alıyorlardı. Yeni banknotlar saat kulesinin önünde çuvallara doldurulmuş gümüş kuruşlarla onda bir değerine değiştirildikten sonraki ilk durak çorbacı dükkanları oluyordu. Yenilgilerin ve çekilişlerin oluşturduğu ruhsal yıkımın biraz olsun üstesinden gelmek isteyen genç subayların ve erlerin bir bölümü, kentin orta yerindeki yüzlerce yıllık çarşıları çevreleyen hanların kemerli kapılarından içeri girip avluya bakan odalarda udların sesine kulak verirken bir iki tek rakı yudumlamaktan geri kalmıyorlardı. Halep dışında çadırlı ordugahlar kurulurken taştan sokaklar, taştan binalar için için kaynıyordu. Altın çarşısındaki kuyumcular arasında dolaşan fısıltılı Hamidiye kapalı çarşısındaki küçük fıskiyeli havuzların başında mırıltıya dönüşüyor, esnafın ağızlarından çıkanlar gümrük hanın loş avlusunda kara bir haber olarak yayılıyordu. Almanlar Amerika ve ötekilere teslim olmuş. Halife Sultan Vahidettin Han ve Talat Paşa da hem Amerikalılara hem de İngilizlere hemen sur istiyoruz diyesilermiş. Faysal Humus'a yürüyormuş, İngilizler bekada ilerliyormuş. İş bununla da kalmıyor, az biraz kafayı çeken yılgın askerlerin sözleri iyice abartılıyordu. Yıldırım ordusu kumandanı Alman Mareşali Adana'ya kaçmış. Mustafa Kemal Paşa Baron Oteli'nde ölüm yatağındaymış. Ali Fuat Paşa da Altunyan Hastanesi'nde ha bugün ha yarın öldü ölecek. Daha pek çok Türk zabiti dizanteriden, gripten kırılıyormuş. Türklerin ünlü kumandanlarından Miralay İsmet ağır hastalığa dayanamamış ve cenazesini daha dün Şimendifer'le İstanbul'a göndermişler. Suriçi mahallesinden bambaşka haberler yayılıyordu. Türk askerleri isyan edecekmiş. Halep'te harp olursa bunca Müslümana ve Hristiyana yazık değil mi? Şu Türklerin kumandanları olmasa orduları dağılıverecek. En iyisi İngiliz'e teslim olmak. Osmaniye mahallesindeki Türklerin evlerinde ise sorular soruları izliyor ve en kısa soruya bağlanıyordu. Toplanıp göçsek mi? 800 yıl önce kente gelmiş ve giderek Türkçelerini unutup Arapça konuşur olanlar, İngilizlerin geldiği haberini duyunca şaşkınlığa uğramışlar ve içten içe bizim gidecek yerimiz de yok diye yakınmaya başlamışlardı. El Fetat'ın elemanları surlardaki giriş kapılarına karakol kuran Türk askerlerinden sıyrılmak için duvar yıkıntılarından eski mahallelere sızıyorlardı. Altın çarşısındaki Ermenilerle tütün çarşısındaki Yahudi tüccarlar, medreselerin ve camilerin çevresindeki mahallelerde Selçuklu döneminden beri yaşamakta olan Türk ve Arap komşu kadınlar bunca gürültüye karşın bir şeyler olacağını içten içe sezinlemekteydiler. Belki kötülükleri dualarıyla alt edebileceklerine olan inançlarından, belki de Halep önlerine dağınık bir durumda gelen Türk ordusunu gördükçe içlerinde büyüyen yılgınlıktan bu sezgilerini söze dökmüyorlardı. Halep'in kuzeyinde birbirlerine komşu kiliselerin çanları bile daha sessiz çalıyor, İslam dünyasının en büyük camilerinden denilen Emevi yapımı Cami-i Kebir'in 21 metrelik minaresinden okunan ezan eskiden olduğu denli yankılanmıyordu. Kentin kuzeybatısındaki yontma taşla örülü eski kale duvarından başka bir dünyaya açılıveren yüksek oyma taş kemerli çıkıştan, yani Bab el Faraj'dan faytonlarla iki yanı ağaçlı şosede gezintiye çıkan da yoktu. Yalnızca yolun sonundaki bir tür sayfiye mahallesi olan Aziziye'ye giden zenginlerin arabaları görülüyordu. Yol boyunca dizili çay bahçeleri de kahvehane terasları da boştu artık. Teraslarda nargile çekiştirerek ufukları gözleyen kara çarşaflı Yahudi kadınları da görünmüyordu. Elde şemsiye Bab el Faraj'dan çıkınca hemen sola kıvrılan taş yoldan az ileride bahçelerin alt yanındaki Baron Otel'e doğru yürüyen Avrupalı tüccarlardan da gizemli arkeologlardan da eser yoktu. Üç katlı otele arada bir subaylar girip çıkıyordu. Bir hafta öncesine dek Yıldırım grubuna bağlı 2. Ordu'nun karargahı olan otel şimdi boşalmıştı. Odaların birinde yorgun ve hasta kumandan ateşler içinde yatıyordu. Oteli 9 yıl önce bahçeler içine yaptıran iki Ermeni kardeş çevrelerince maceraya atılmakla suçlanmışlardı. Öyle ya, merkezi ısıtmalı, odalarında küvetli banyo ve duş bulunan bu otelde kim kalacaktı? Üstelik geceleri bahçe arasına otele gitmek pek güvenli olmazdı. Otel işletmeye açılınca bu olumsuz düşüncelerin tümü yerini övgülere bırakmıştı. İlk 5 yıl Orient Express yolcularını ağırlamıştı otel. İngiliz araştırmacılar, Fransız maceraperestler, Alman oryantalistler izlemiş, Hicaz demiryolunun açılmasıyla işler daha da canlanmıştı. Otelin halı döşeli lobisindeki deri koltuklardan yükselen kadın kahkahaları savaşın başlamasıyla sönüvermişti. Yolcu ve ticari mal taşıyan trenler artık yüz binlerce askeri Şam'a ya da Bağdat'a taşır olmuştu. Hal böyle olunca Baron Oteli'nin yıldızı da kararı vermişti. Halep de savaşı uzaktan izlemişti. Şimdi ise aç perişan dönen askerleri gördükçe savaş gerçekliğiyle yüzleşmeye başlıyordu Halep. Kargaşa günlerinde kimse Hama ve Humus yollarından hububat getiren aşiretlerin Halep'in doğu mahallelerindeki küçük hanlarda oyalandıklarını sezinlememişti. Merkez kumandanı Behçet Bey ile Ferhat Bey de kente doluşan askerlere bir düzen vermeye, Şam yönünden kaçıp gelen ve bir an önce Kilis yönünde ya da Antakya'ya doğru gitmeye can atan, disiplinsiz toplulukların yarattığı kargaşayı önlemeye çalışıyorlardı. Yorgun genç subaylar dağınık askerleri Halep'in çevresindeki tepelerin eteklerinde kurulan çadırlarda toplamak için koşturup duruyorlardı. Halep'in sokaklarına giren yabancılar iki yanlarındaki evlerin düz taş duvarlar arasında sıkışıp kalma korkusuna kapılırlar. Çünkü evlerin sokağa bakan yüzlerinde pencere yoktur. Kapılar deseniz duvar içinde ve küçüktür. Çok dikkatle bakılmazsa görünmez bile, pencereler hep arkadadır. Kentin güneyindeki surlardan Babkim Narin'den geçilerek girilen eski mahalleler ise iç içe geçmiş labirent sokaklarla donanmıştır. Ana yollardan mahalleye bir ya da iki aralıktan girilir. Birbirine bitişik taş evlerin arasına giren bir yabancı dar sokaklarda, üstü kemerli tüneli andıran geçitlerde saatlerce dolanır durur da ana caddeyi bir türlü bulamaz. Halep'i bilmeyen askerlere emirler verilmişti. Kale içi mahallelerine ve doğudaki eski mahalleye de girilmeyecekti. Yoksunluk yıllarında içlerinde biriktirdikleri istekleri bastıramayanlar mahalle aralarına dalınca tıpkı Şam'da olduğu gibi bir daha çıkamadılar. Onların cansız bedenleri daha sonra sur dışında bulunuyordu. Önceden örgütlenmiş bir grup sessizce ele geçiriyordu sokakları. Kentin kuzeyinden batısına uzanan Kuvayk Irmağı kıyısındaki bağlarda yatıp kalkan Bedeviler, Cami-i Kebir'in yüksek minaresinin tepesine küçük Türk bayrağının çekilmesini beklediler. Bayrak çekilir çekilmez bütün camilerin minarelerinden ikindi ezanı yükseldi. Bedeviler sözleştikleri gibi üçer beşer bahçelerden bahçelere geçmeye başladılar. Aynı anda eski mahallenin labirentlerinden çıkanlar da namaza yetişmeye çalışanların arasına karıştılar. Eski çarşıya geldiklerinde belli etmeden ara sokaklara dağıldılar ve Babel Faraj'dan çıktılar üçerli gruplar halinde Baron Otel'e doğru yürüdüler. Onlar Babel Faraj'a girerken kumandan 11 gündür serilip kaldığı yatağından güçlükle doğruldu. Grip ve sıtma fena yıkmıştı hepsini. Hastalık zaten vardı da şeriadan beri büyük bir dirençle hareketlilik içinde soğuk algınlığıdır deyip geçmişlerdi. Halep'e girdiklerinde kendilerini bir parça güvende bulup rahatlayınca hastalık darbesini indirmişti. Bir yandan sıtma, bir yandan da griple boğuşan İsmet Bey, tüm çabalara karşın kendine gelemeyince telaşla trene bindirilip İstanbul'a gönderilmişti. Otelin 213 numaralı suite odasında yatağında doğrulan kumandan yan odaya geçip pencereye yürüdü. Yerlere değen koyu kırmızı kadife perdeleri aralarken bile kolları ağrıyordu. Pencere kanatlarını açtı. Karşılara Aziziye mahallesinin ağaçlıkları arasında yükselen, kırmızı kiremitli konakların üstünden geçip giden göçmen kuşlara baktı. Hava berrak olsa Amanosların kel dağı görünürdü diye geçirdi içinden. Aziziye mahallesinin arkalarından tren düdükleri duyuluyordu. Topları götürüyor olmalılar diye söylendi. Ellerini iki yana dayayıp öne doğru gerinerek uyuşan kaslarını açmaya çalıştı. Her yanı sızlıyordu. Biraz şehirde dolaşsam iyi olacak. Bakalım durum nedir diye düşündü. Masanın sol köşesindeki kalpağına uzandığı anda bir gürültü duyar gibi oldu. Olduğu yerde kaldı. Bağırışmalar otelin içinden geliyordu. Kapıyı açıp koridora yürüdü. Allahu Ekber sesleri koridorda çınlıyordu. Koşup gelen bir asker onu görünce olduğu yerde çakılıp kaldı. Ne oluyor? Bedeviler Paşa Hazretleri. Kalabalık otel lobisine dalmış geniş merdivenlerden yukarıya çıkmaktaydı. Yaveri Cevat Abbas elinde tabancası kalabalığı durdurmak için bağırıp çağırıyor. Onun iki yanındaki 3-5 er tüfekler göğüslerinde öndekileri geri itmeye çalışıyorlardı. Hızla geri döndü, oda kapısının arkasına asılı kısa kırbacını aldı ve sakin adımlarla merdiven başına yürüdü. Bağırıp çağırarak çıkanlar karşılarında bir eli belinde, öteki elinde kırbaçla dikili veren kumandanı görünce bir an durakladılar. Kumandan bu duraklama anından yararlandı, kırbacı sağa sola savurarak inmeye başladı. Kalabalık şaşkınlık içinde geriledi. Otel lobisinden dışarı dökülürlerken Babel Faraj yönünden hızla gelen süvarileri görünce Bab Cenin'e doğru kaçmaya başladılar. Geri dönen kumandan lobinin sol yanındaki kabul bankosunun ardında titreyip duran adama şöyle bir baktıktan sonra mermer merdivenlerden hızla çıktı. İsmail Hakkı olanı biteni öğrenmiş, çarşıdan koşarak gelmişti. Soluk soluğa merdivenlerden çıkarken kumandanı karşısında bulunca bir adımı üst basamakta öylece kala kaldı. Kumandan gülümsedi, artık bir kahve içsek dedi. Kısa bir süre sonra Halep Merkez Komutanı Binbaşı Behçet Bey ile Ferhat Bey kumandanın emrini süvarilere iletiyorlardı. Süvari zabitler üstleri başları temiz, atları bakımlı olarak yarın sabah Baron Otel'in karşısında hazır bulunacaklardır. Seyfettin Kışla'nın aşağısındaki hastaneden çıkarken kendisini şöyle bir yoklamak için öne arkaya gerindi. Kollarındaki ve sırtındaki ağrılar yerini ince bir sızıya bırakmıştı. Baalbek'ten gelip trenler istasyona indiklerinde birden ateşi yükselince hastaneye kaldırmışlardı onu. İlk 5 gün ateşler içinde kıvranmış, 6. gün gözlerini güçlükle açmış ve yataklardan kendisine gülümseyerek bakan öteki hastaları görünce şükür yaşıyoruz demekten kendisini alamamıştı. Halep'e gelmeyi başaranların çoğu hastanelik olmuştu. Ali Fuat Paşa bir hafta içinde iyileşebilmiş ve 20. Kolordu karargahını 40 kilometre kuzeye Katıma istasyonuna taşımıştı. Hastanede kötü öyküler anlatılıp duruyordu. Eski kale surlarının içindeki meydan mahallesine Faysal'ın adamları sızdı. Her yatsı namazından sonra sokaklarda gösteriler yapıyorlar. Bazen kapalı çarşıda gruplar haline yürüyorlar. İşte hakimiyet bizde, ayağınızı denk alın yoksa der gibi sağa sola silah cembiye gösteriyorlar. Analar çocuklarını sokaklara bırakamaz oldular. Akşam namazında camiler eskisi gibi dolmuyor. Her yanda korkunun gizli soluğu dolaşıyor. Daha dün bir grup Baron Oteli'ni basmış ve kumandanı neredeyse öldüreceklermiş. Halep bu tasarruflu ve askerler bu duruma alışık değillerdi. Böylesine bir saldırıyı akıllarının köşesinden geçirmemişlerdi. Tıpkı Şam'daki yöneticiler gibi. Olanları öğrenen subayların kanları kaynamaya başlamıştı. Öfkelerini yenemeyen bazıları hemen şiddete başvurmayı öneriyorlardı. Hanlarda kafayı bulan bazı gençler daha ileri gidip sağda solda Araplara sövüp sayıyorlar, ikili üçlü kavgalar çıkıyordu. Seyfettin 12. gün artık kalksam iyi olacak diye düşündüğü sırada koğuşa giren genç bir subay Ferhat Bey'in emrini açıklamıştı. Hızla giyinmiş ve atını bulabilmek için kışlaya koşmuştu. Geç kalmanın telaşıyla atını koşuştururken yüzbaşı Sari ile karşılaştı. ''Hayrola İstanbullu, nedir bu telaş, altınlarını mı düşürdün?'' ''Vay be, 3. süvari Şam'da esir düştü diyorlardı.'' Yüzbaşı Salih gülümsedi. ''Esir düşenler Şam'a girmeden dağlara saranlardır. Biz Şam'ın içinden geçip geldik.'' Seyfettin denileni anlamakta güçlük çekiyordu. ''Yüzbaşım kusura bakmayın da Ali Rıza Paşa Şam'ı teslim etti diyorlar. Siz nereden geçtiniz?'' ''Biz Edirne'li Şerif'in bölüğüyle birlikte 40-50 adamla işin zorunu seçtik. Alttan Şam'a girip üst yanından çıktık. O arada Şam sokaklarında ve yollarda ne yana gideceğini bilmeyen kayıp zabitanı ve eratı da topladık. Hemen Humus'a doğru gidemedik. Daha kuzeydoğuya, Nabek'e yürüdük. Vay canına, yollarda saldıran olmadı mı? Ufak tefek oldu, atlattık. Şam'dan bu yana bize karşı düşmanlık yoktu. Bak sana ne anlatacağım. Şam'dan çıktığımızın ertesinde bizim şerif Nabek kasabası yakınlarında bir tepenin dibinde atını sularken iki genç Arap yanaşmış. Gençlerden biri sizde başı çekecek adamlar çıkar. Vatanınızı müdafaa edersiniz. Siz buralardan gittikten sonra bizde her taraftan bir kurtarıcı ortaya sürülür. Bunlar birbirleriyle boğuşmaya başlar. El netice yabancılar da gelir bizi esir alır demiş. Gördün mü? Gerçek bu işte. Hakikati görenler de var. Onca yolu aç karınla nasıl yürüdünüz? Biz Lut Gölü'nden Şam'a hep aç geldik. Şam'dan bu yana yollarda toplanarak bizim ardımıza takılanların sayısı 3000'i bulmuş idi. Ehisya denen bir köye geldik. Köyden bir Arap ileri geleni bizi misafir etti. İnanmayacaksın ama bize ekmek yaptılar, kazanlar kaynattılar. Hayvanlarımız arpa yüzü gördü. 3. gün Humus'a geldik, atların nallarını yeniledik. Orada menzil müfettişi Miralay Behçet Bey'in çok faydasını gördük. Behçet Bey şimdi Halep mevki kumandanı oldu. İyi ki yılgınlığınıza gelip esir olmamışsınız. Bunları bir yana bırak da söyle bakalım, herkes senden umudu kesmişti. Seyfettin hastane hastane dolaşmaktan bıkınca atladım atıma işte diye başladı ve aslında Kaymakam Ferhat Bey toparladı bizi deyip geçiştirdi. Anımsamak istemiyordu olanları. Amman ya da Şeria Vadisi'nden gelenlerle karşılaştığında Dera istasyonunda katledilenlerden söz edecekler diye korkuya kapılıyor, hala trendekilerden bazılarının yaşadığına inanmak istiyordu. Boş bir inanç olduğunu biliyordu bilmesine de bir başkasından dostlarının öldüğünü duymak istemiyordu. Yüzbaşı Salih genç süvariyi üzen anılarını deşmek istemedi. Savaşta insan yanındakine karşı çok daha hassas oluyor, onu incitmekten ölesiye korkuyor. İşi şakaya vurmak bile zordu. Kalbini kırdığınız asker bir mermiyle aniden toprağa düşüverince, o hesapsız gelişi güzel söylenenler anımsanıyor, yüreklerde derin, açıklanması güç kanamalar başlıyordu. daha fazla üzmemek için konuyu değiştirdi. Haydi bakalım, saat 10'a geliyor. Bizi neden topluyorlar dersiniz? Mustafa Kemal Paşa emretmiş, vardır bir birliği. İngilizler humusla diyorlar. Doğrudur, onlardan evvel Bedeviler de oluşmuş. Eskiden bize çalışan aşiretler de onlardan yana geçmiş gibi. Yoksa humusa mı yürüyeceğiz? Otelin önünde yalnız süvari zabitleri toplandığına göre bir çıkış olacağını sanmam. Gerisini ben de bilmiyorum. Seyfettin birden aklına gelmiş gibi, Salih Bey, bizim mızraklı 6. süvari alayından haberiniz var mı diye sordu. Gözleri Salih Bey'in gözlerinde yanıtını heyecanla bekledi. Yüzbaşı Salih'in yanıtı olasılıklara dayanıyordu. Biliyorsun 8. Kolordu kumandanı Yasin Hilmi Şam'da Faysal'ın erkanı harbiye reisi oldu. Sizin mızraklar Şam taraflarında esir düşmedilerse ya Lübnan dağlarına ya da yolu uzatıp doğuya Nusaybin'e kaçmışlardır. Adını hatırlayamadım. Kimdi yahu senin bölük kumandanın? Yüzbaşı Recep Bey, Lut Gölü'nün orada, Eriha karşısında birlikte harp etmiştik. Sizin alayda da mülazımı evvel Nazım vardı. Buraya gelebildi mi? Yüzbaşı Salih'in gözleri buğulandı, başını göğe kaldırdı. Sözcükler teker teker ıslık gibi çıkıyordu. Sorma Seyfettin Efendi, El Damiye Köprüsü'nün alt yanında sallarla karşıya geçiyorduk. O ara yunmak için suya giren Nazım dipteki batağa saplanmış. Kurtulmak için çırpındıkça daha derine kaymış. Yüzme de bilmezdi, işte öyle oldu bu iş. Seyfettin ne diyeceğini şaşırdı. Kadere bak sen, Sina çölünden, Filistin dağlarından sağ salim geç, sonra gel suda boğul. Babel Faraj Caddesi'nden Baron Otel'e dönecekleri sıra köşede kümelenmiş 40-45 yaşlarında 3 adam birden kalkıp kendilerine doğru yürüyünce ne olur ne olmaz deyip ellerini bellerine attılar. Adamların arkasında beli bükük ufak tefek yaşlı bir kadıncağız vardı. Öndeki adam yukarı baktı, el kadar bir kağıt uzattı. Yüzbaşı Salih kağıtta alt alta düzgünce yazılmış adları mırıldanarak okudu. 77. alaydan Ahmet oğlu Mustafa, 77. alaydan Hasan oğlu Mehmet, 77. alaydan Ahmet oğlu Mehmet. Adamlar hiç kıpırdamadan soluk almaya bile korkarcasına put gibi duruyorlardı. Yüzbaşı Salih çok görmüştü böyle babaları. Aynı tür konuşmalar geçerdi aralarında. Kağıdı uzatmış olana sordu. Sen Ahmet misin? Şakakları güneş yanığıyla kavrulmuş, rengi solmuş fesini eliyle sıkıp duran esmer adamın sesi endişe doluydu. Hayır, ben Hasan, Mehmet'in babası, şu solumdaki Ahmet, Mustafa'nın babası. İşte bu da Ahmet, onun oğlunun adı da Mehmet. Yavrucakları Halep'ten Uğur'da yalı 4 yıl oldu. O zaman 17 yaşındaydılar. Bir mektupları geldi Çanakkale'den, üçü de aynı alaya düşmüş. Sol yanında iyice zayıf, neredeyse yere yıkılıverecekmiş gibi duran ağlamaklı bakışlı olanı söze girdi. Şu arkamızdaki koca karının torunu da onun alaydı, İbrahim'in oğlu Mehmet Ali, o da 78. alaydaymış. Onun babası yok mu? Babası İbrahim ağır hastadır, anası da ince hastalıktan rahmetli olduydu. Bu kadıncağızın kimi kimsesi de kalmadı, bir tek torunu var, bekler durur. Yüzbaşı Salih birden anımsadı. Bu iki alayın hemen hepsi Akbaş iskelesinde İngilizlerin bombaladıkları hastane gemisindeydi çoğu. Gemideki Bahriyelilerle birlikte şehit olmuşlardı. Ne diyecekti bu babalara ve nineye? Zaten kayıtlara bakmadan bir şey söylemek de olmazdı. Bakın, Çanakkale'ye yolladınız ama belki de oradan başka yere yollamışlardır. Mesela biz de Çanakkale'ye gittiydik, sonrasında buralara geldik. Yaşlı kadın iki elini bastonuna dayayıp doğrularak, ''Kumandan bey oğlum, Filistin yanlarından gelen giden olmuyor kaç gündür, başka nerede olsunlar?'' ''Irak'ta olabilirler, gün olur çıka gelirler.'' Daha ne diyebilirdi ki, gözlerini kaçırarak, ''Allah sabır versin, umudunuzu kesmeyin.'' diyerek eğildi, kağıdı geri verdi. Adamlar hep bir ağızdan, Allah senden razı olsun kumandan bey deyip ayrıldılar ve köşeye gidip çömeldiler.